Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Ajan Spor Saati başlıyor.
Herkese mutlu günler. Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor, hoş geldiniz. Ajan Spor Saati programında sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimiz başladı ve yaklaşık bir saat kadar devam edecek. Ajan Spor editörlerinden sevgili Hasan Begdili ile birlikte hem Ajan Spor'daki haberleri değerlendireceğiz, hem sporun gündemine bakacağız, hem de 32. haftada oynanacak karşılaşmaları analiz edeceğiz. Avrupa'dan futbol bölümünde Avrupa'da öne çıkan bazı gelişmeler var, onları konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde tabii kura çekimi heyecanı, onu da yine detaylı bir şekilde konuşacağız. Twitter'dan e-karilinç adresinden bana ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Radyospor.com'a girip mesaj gönder kısmından görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Hasan Begdili'ye ulaşmak için de Twitter üzerinden Begdili Hasan adresini kullanabilirsiniz. Hasan, hoş geldin.
Hoş bulduk Emrah abi, merhaba.
Merhaba. Öncelikle yabancı kuralıyla başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu resmi olarak açıklamayı yaptı. Tabii kulüplerin nasıl planlama yapacağını ben çok merak ediyorum. Ya da hazır olan kaç tane takım var, kulüp var? Bu merak konusu. Federasyonun yönetim kurulunun yaptığı o toplantı sonrası aldığı kararlar, bunu değerlendirdiğinde nasıl bir tespitin var? Tabii transfer ve tescil dönemi de ayrıca konuşulur.
Evet, öncelikle yerli futbolcu teşvik sistemi olarak gelmişti 14 yabancıyı kadroda bulundurmak ve istediğin kadarını oynatmak. Buna göre takımlar eğer 14 yabancı hakkını kullanırsa 6 milyon TL ödeyecekti. Bir havuz sistemi oluşturmuştu. Buraya 6 milyon TL ödeyecekti 14 yabancının hepsini kullanan takımlar. Ve bu ücret, bu paralar daha fazla Türk oyuncuyu oynatanlara verilecekti. Ama kulüpler bu havuz sistemindeki teşvikteki rakamları uygun bulmadılar. Bunu kaldırdılar ve bir anda yabancı serbestisi sistemi gibi bir sistemin içerisinde bulduk kendimizi. Ancak yine anladığımız kadarıyla memnun olunmadı. Beklenen katkı sağlanmadı. Ama işte ne beklendi? Hangi katkı alınmak isteniyordu da bu sağlanamadı, bunu pek bilmiyoruz. Çünkü kararlar sadece karar açıklanıyor. Bu kararı almalarının sebebi açıklanmıyor. Yine bu yıl 14, gelecek yıl daha doğru bir ifadeyle 14 yabancı kullanabilecek kulüpler. Ama bunların 8 tanesini saha içerisinde görevlendirebilecek. 14 tane yabancı bu kadroda bulundurabilmelerinin sebebi ise birçok takımın yabancı futbolcularla sözleşmeleri devam ediyor. Uzun erimli sözleşmeler var. Bu sözleşmelerden zarar etmeden kurtulabilmek için gelecek yılda 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecekler. Tabii yine 14 yabancıyı kullandıkları takdirde 3 milyon TL bir ödeme yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu'na. Kulüpler hazır mı? Bazı kulüpler hazır, evet. Ama bazı kulüpler hazır değil. Hazır olmayan kulüplerden bir tanesi Galatasaray. Çünkü sözleşmesi biten lerle beraber ve kiradan dönecek oyuncularla beraber 14 tane yabancısı var ve Galatasaray transfer de yapmak isteyecektir. Burada ücretlerden nasıl kurtulunacak? Ya örneğin Feghouli ve Belhanda gibi yüksek sözleşmeli oyunculardan zaten gelir elde etmek istiyor Galatasaray, satarak gelir elde etmek istiyor. Ama hem gelir elde edemese, gelir elde etmeme ihtimali de var. Bir yandan da bu oyuncuları tabii çıkarmak isteyeceklerdir elinden. Sadece Galatasaray değil, tabii bütün kulüpler. Açıkçası bu karar bir sonraki yıl için, yani 2020-2021 için değil de bir sonraki sezon için alınmış olsaydı kulüpler kendilerini daha rahat bir şekilde bunu hazırlayabilirlerdi. Çünkü 2 ay kaldı yeni ligin tekrar başlamasına.
Evet. Tabii Çin'deki kuralı düşündüğümüzde Türkiye'de alınan karar çok da kötü değil diyebiliriz, değil mi? Bir de o açıdan baktığımızda.
Evet, orada iki takım arasında
Romanya örneği var.
Çin'de iki takım arasında iki tane yabancı futbolcu farkı bulunabiliyor. Yani bir takım hiç oynatmıyorsa diğeri en fazla iki tane oynatabiliyor. Biri bir futbolcu oynatabiliyorsa diğeri en fazla üç oynatabiliyor. Çok acayip bir sistem.
Halimize şükredelim, değil mi?
Ya bir tane de yanında matematik bilen birinin mutlaka oturması gerekiyor yedek kulübesinde böyle bir sistemde.
Doğru. Tabii kulüplerin bundan sonraki süreçte neler yapacağını ben de merakla bekliyorum. Yani bir haftalık planı yapamayan kulüpler bunu nasıl yapacak? Ben gerçekten merak ediyorum.
Ben abi sana bir soru sormak istiyorum. 3 yıllık bir plan olarak bu açıklandı. Bu
kalkınma planı gibi değil mi?
Evet. Bu 3 yıl sonuna kadar uygulanır mı? Yani örneğin altyapı kuralı. 2 oyuncu 3. yılda. Bu uygulanır mı, değişir mi? Bu uzun vadede senin görüşünü ben
kurallar merak ediyorum. Kurallar uygulanmamak için vardır gibi bir cevap vererek net bir şekilde dile getirebilirim fikrimi. Yani yabancı kuralının sürekli değişiyor olması ve hep gündemde kalması çok enteresan.
Evet, yani dün Sergen Yalçın'ın bir açıklaması vardı. Doğru bulmadığını, kimin bu kararı verdiğini de merak ediyorum. Yani teknik direktörler niye bu sürecin içerisinde değil? Net olarak birçok teknik direktörün, Hikmet Karaman'ın, Fatih Terim'in, Sergen Yalçın'ın, Erol Bulut'un yabancı sınırından bu kuralın getirilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Ama burada teknik direktörlere sorulmadan alınan bir karar ve sürekli değiştirilen. Yani aslında evet 8 yabancıya iniyor ama biz bu 8 saha içerisinde en fazla 8 yabancı bulundurarak şunu elde etmek istiyoruz bir yıl sonunda. İkinci yılın sonunda 6'ya iniyor, biz bu 6'yla bunu elde etmek istiyoruz diye açıklanması da gerekiyor. Çünkü eğer milli takım başarısıysa, milli takım ilk kez bu kadar büyük bir başarıyla grubundan çıktı. Ve Avrupa, eğer bu sezon koronavirüs olmasaydı belki Euro 2020'de çok iyi bir performans gösterecekti. Hal böyleyken, hatta Dünya Kupası'na bile ilk kez rahat katılabiliriz gibi bir düşüncesi var. Yani halk milli takımla barışmış. Bütün bunlara rağmen tabii yabancı serbestlisi de net olarak kalite anlamına gelmiyor. Bunu da ifade etmek gerekiyor.
Yerli futbolcular teknik direktörlerin yakasına yapışır mı acaba bu dönemde? Ne dersin?
Tabii yerli futbolcular, çünkü önemli bir durum, yetersiz olsa bile oynayabilecek bazı oyuncular olacak. Çünkü Galatasaray'da şu an 14 yabancı, yani Galatasaray'da en fazla yabancısı olan takım diye Galatasaray'ın ismini zikrediyorum. Şimdi Galatasaray'ın 14 yabancısı var, 28 kadroya 28 kişi yazılıyor, 14'ü Türk. Şimdi Galatasaray gelecek sezon 8 tane yabancı saha içerisinde koyabilecek. Yani 20 tane oynayabilecek kaliteli yerli oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın.
Evet, kadro mühendisliği nasıl yapılacak sorusunu hep beraber göreceğiz tabii ki. Kulüplerin adımlarını da takip edeceğiz. Mali açıdan çok ciddi problemlerle boğuşan ve bir türlü planı yapamayan kulüplerimizin yöneticileri nasıl adımlar atacaklar hep beraber değerlendiririz tabii ki. Reklama gideceğiz. Reklamın ardından değerli dinleyicilerimiz, Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesi son gelişmelere bakacağız ve tabii ki analizlerimizi sizlerle paylaşacağız. Twitter üzerinden bir kez daha hatırlatalım. E-Karalinç adresinden bana ulaşabilirsiniz. E-Karalinç adresinin dışında Begdil Hasan adresini de yine kullanabileceğinizi hatırlatalım. Reklam vakti, ardından buradayız.
Ajans Spor Saati devam ediyor.
Süper Lig'de 32. haftada yarın Göztepe sahasında Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 21. Pazar günü 18.30'da Ankara Gücü Galatasaray, 21'de Fenerbahçe Sivasspor ve Antalya Spor Alanya Spor maçlarını izleyeceğiz. Pazartesi günü saat 18.30'da Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u konuk ederken Kayseri Spor da Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 21'de başlayacak maçlarda Trabzonspor Denizli Spor deplasmanında 3 puan arayacak. Aynı saatte başlayacak maçta Konya Spor ile Başakşehir karşılaşacak ve Beşiktaş'ta keza yine aynı saatte başlayacak mücadelede Yeni Malatya Spor'un konuğu olacak ve 3 puanı hedefleyecek siyah beyazlılar. Sevgili Hasan Begdili, baktığımızda tabii ligin boyu kısaldı artık. Son haftalara girdik ve Başakşehir 66 puanla zirvede. En yakın takipçisi Trabzonspor 62 puana sahip. Sonrası tabii Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor, Fenerbahçe geliyor ama bu ikili artık koptu.
Evet.
Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki puan farkı ve özellikle konsantrasyon açısından her iki takımı farklı farklı değerlendirdiğinde nasıl bir sonuca varıyorsun acaba? Başakşehir'in avantajı var ama hata yapar mı Başakşehir sence?
Hata yapma potansiyeli tabii ki de var her takım gibi. Ama ben Başakşehir'in şampiyon olacağı kanaatindeyim. Çünkü hatta daha önceki konuşmalarımızda da Başakşehir'in adını zikretmiştim. Çünkü Okan Buruk gerçekten sonuca gidebilen bir teknik adam. Yani finalleri hem futbolcuyken oynamış hem de teknik direktörken de finallerde rüştünü ispat etmiş bir teknik direktör olarak ben açıkçası burada bir kazanma geleneği, kendi adına bir kazanma geleneği oluşturacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu hafta itibariyle de şampiyonluklarını matematiksel olarak ilan etme ihtimalleri de söz konusu. Tabii Trabzonspor maçından da çıkacak sonuca göre. Trabzonspor salgın sonrasının bence iyi dönemleyen takımlarından bir tanesi. Zaten bu da net bir şekilde yansıyor. Başakşehir salgın sonrasında 13 puan topladı. Trabzonspor ise 9 puanda kaldı. Aslında zaten o 9 puanda kalması da 4 puanlık farkın oluşmasına sebep oldu. Ama Trabzonspor'un bir noktada saha dışı konulara da aslında bir anlamda oraya da odaklanması takımın konsantrasyonunu ve motivasyonunu olumsuz etkilemiş olabilir. Trabzonspor'un salgın sonrası yendiği iki takımın Galatasaray ve Göztepe olduğunu, Galatasaray ve Göztepe'nin de salgın sonrasının en kötü iki takımı olduğunu da hatırlatmak gerekiyor aslında. İkisi, daha doğrusu en kötü üç takımından bir tanesi. İkisi iki puan topladı Galatasaray ve Göztepe. Bir puan toplayan da sanırım Denizlispor vardı. Şu an çok net hatırlamıyorum ama onu da kontrol edeyim bir yandan. Hal böyleyken ya Trabzonspor'un tabii Galatasaray'ı deplasmanda yenmek her zaman çok zor olur. Hani salgın sonrası ya da öncesi diye fark etmiyor. Ama Galatasaray'ın zaten net bir şekilde ritim yakalamadığını, negatif bir süreç yaşadığını ifade etmişken yani Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayan bir takımın yenmesi gayet normal, gayet normal aslında. Ama Başakşehir'de puan kaybettiği tek takım Galatasaray. Bunu da söylemek gerekiyor. Başakşehir 3 maçını 4 maçını kazandı. Sadece Galatasaray'la berabere kaldı.
Ki son 2 haftada da Başakşehir'in gol yemediği gerçeği var. Hem Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazandılar. Son maçta da Denizlispor engelini aynı skorda geçmişlerdi. Her an gol atabilecek bir takım potansiyeli. Aynı zamanda çok iyi savunma yapan bir takım Başakşehir.
Evet. Savunmasında da hem hücum alanında da bence ligin en alternatifli kadrosuna sahip takım.
Kreatif oyuncuları da çok fazla Başakşehir'in.
Evet, sorun çözen oyuncusu da abi senin ifade ettiğin gibi çok fazla ve Vişça gerçeği var. Yani Vişça bir sarı kart kırmızı kart gördü ama oynamamıştı Antalyaspor maçında. Buna rağmen hiçbir problem yaşamadılar. Tabii Vişça ve İrfancan çok önemli oyunculardan bir tanesi. Bu kadar geniş bir kadroda, bu kadar alternatifli bir kadroda Başakşehir'in şansı Trabzonspor'dan daha fazla. Zaten daha fazlaydı. Ve 4 puanlık aslında 2 maçlık bir avantajları söz konusu.
O kadrodaki derinliği iyi kullanma noktasında Okan Buruk, Hüseyin Çimşir'den daha önde yorumunu yapar mısın mesela? Tabii Trabzonspor'un da kadrosu önemli fakat şöyle bir gerçeklik var. 13-14 oyuncu etrafında dönen bir Trabzonspor gerçeği.
Evet, Okan Buruk da salgın öncesinde rotasyonu 13-14 oyuncuya kadar indirmişti. Ama salgın sonrasında ve maç takviminin tabii kısa bir sürede çok fazla maç oynanmasından da ötürü rotasyonu biraz daha genişletti. Bu geniş rotasyonu da açıkçası Hüseyin Çimşir'e göre çok daha verimli kullandı.
Evet, tabii Başakşehir şampiyon olursa çok ciddi bir gelir de elde edecek. Sonraki sezonu planlamasını yapma noktasında da önemli bir avantaj oluşturacağını düşünüyorum ben. Başakşehir'in Manchester City ile sürekli özdeşleştirilmesi, kıyaslanması.
Hatta forma renklerinin.
Evet, doğru. Bu konu çokça konuşulmuş, tartışılmıştır. Başakşehir özellikle şampiyonluğa ulaştıktan sonra ki Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok değerli. Ayak bastı parasından tut, ödüller, primler, gelirler, grup içinde alacağınız galibiyetler, beraberlikler dahi 900 bin euroyu hafife almamak lazım. 2.7 milyon euro galibiyet. Çok ciddi rakamlar bunlar. Başakşehir'in kadro planlaması noktasında nasıl bir değişim yaşayacağını düşünüyorsun? Onu da sormuş olalım sana.
Evet, Başakşehir'in öncelikle kadrosunu biraz daha gençleştirmesi gerekiyor. Zaten Okan Buruk'la beraber bu yönde bir hamle yapıldı.
Bir anda mı yapılacak peki bu?
Bunun bir geçiş olacağını düşünüyorum. Ben bir anda olursa her takım içerisindeki bizim alıştığımız Başakşehir oyununu da görmemiş olacağız. Yani Başakşehir 3-4 yıldan beridir ligin en istikrarlı takımı. Maç öncesinde Başakşehir'in ne oynayabileceğini kestirebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. En iyi oyununu, en iyi ikinci oyununu biliyoruz. Bu anlamda Başakşehir'in gerçekten şu an Süper Lig'de ayakları yere basan bir takım olduğunu, daha doğrusu ayakları yere en sağlam basan takım olduğunu ifade etmek gerekiyor.
Peki Trabzonspor takımı son haftalarda örneğin Denizlispor deplasmanına gidecek Bordo Maviler bu hafta. Antalyaspor maçı Trabzonspor için çok çetrefilli geçti. Sonrasında Konyaspor'la iç sahada ve ligin son maçında da Kayserispor'la karşılaşacak Trabzonspor. Fikstür avantajı ya da dezavantajı yoktur demişti Okan Buruk kendisiyle yapılan sohbetlerde. Trabzonspor'un fikstürüne baktığında Bordo Maviler tabii ki tüm maçları kazanmak zorunda ama sadece kazanması da yetmiyor. Başakşehir'in tırnak içinde söylüyorum tökezlemesi lazım. Ki Başakşehir'in de maç maç gideceğini düşünürsek ben de artık bu saatten sonra Başakşehir'in hata yapmayacağını düşünüyorum. Fakat şunu sormak istiyorum. Trabzonspor'un yumuşak karnı nedir?
Öncelikle fikstürle alakalı şunu söylemek istiyorum. Başakşehir'in oynadığı takımla Trabzonspor bir hafta sonra oynuyor. Aslında yıpranmış bir takıma karşı. Yani Başakşehir tarafından yıpratılmış bir takıma karşı. mücadele ediyorlar. Bunu da bence altını çizmek gerekiyor. Oradan çünkü sarı kart cezalıları, sakatlıklar da olabilir haliyle. Ve Başakşehir gibi sert bir takım karşısında yorulma ihtimalleri de yüksek takımların. Trabzonspor'un yumuşak karnı 11 maçta giden 24 puan. Trabzonspor bu sezon 11 maçta öne geçtiği 11 maçta 24 puan kaybetti. 9 beraberlik aldı. 2 de mağlubiyet. Tabii bu aslında Trabzonspor'un şu an için en yumuşak karnının net bir şekilde göstergesi. Hüseyin Çimşir'in de Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada oyunu koparamıyoruz dedi. Bu da zaten skorlara, özellikle öne geçtiği karşılaşmalarda skorlara net bir şekilde yansıyor.
Pekala, maçlara bakacak olursak az önce de vurguladık tabii Başakşehir'in şampiyonluğa en yakın olan takım olduğunu. Bu hafta Konyaspor deplasmanına gidecek Başakşehir. Konyaspor'un ligdeki konumunu düşünecek olursan acaba nasıl bir konsantrasyonda sahada olacaklar? Ligde 17. sırada bulunan bir Konyaspor, artık saha içinde de kavgaları görmeye başladık.
Evet, dün Uğur Demirok ve Bülent Korkmaz arasındaki bir görseli ben de açıkçası gördüm. Tam videoyu göremedim çünkü aynı anda başka maçlar da oynanıyordu. Şimdi Konyaspor ya problemli görünüyor. Yani saha içerisinde dağınık bir takım görünüyor. Konsantrasyonu biraz bozulmuş gibi görünüyor. Trabzonspor'un net olarak avantajlı olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu sadece Trabzonspor'un, özür dilerim, Konyaspor'un 17. olmasıyla kaynaklanmıyor. Kaldı ki Ankara Gücü'nün ligin son sırasındaki takımın Trabzon'dan geriye düşmesine rağmen puan aldığını biliyoruz. Ama Konyaspor çok dağınık oynuyor ve aşağıya doğru hızlı bir düşüş ve bunu önleyemediler. Okan Buruk da, özür dilerim, Bülent Korkmaz da buna çare olamadı.
Yıldız oyuncular maç kazandırır fakat o takım oyunu şampiyonluğa getirir. Bu tarz yorumları sıkça duyuyoruz teknik adamlardan. Açıkçası benimle konuştuğum, röportaj yaptığım teknik adamlar benzer ifadeleri kullanıyor. Takım olabilmek çok önemli. Başakşehir bunu başardı ve emin adımlarla da hedefe doğru gidiyorlar. Bir kulüp kültürü oluşturma noktasında da şampiyonluğun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi köklü camialarla mücadele etmek çok önemli. Ve hatta Crivelli'nin bu yönde bir röportajı vardı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımların gerisinde kalmak bana acı veriyor demişti. Bir Şampiyonlar Ligi rüyası kuruyorum demişti Crivelli. O da hedefine ulaşacak. Görünen o. Ne dersin, kulüp kültürü anlamında Başakşehir önemli bir eşiği atlatmış olacak mı? Taraftar noktasında taraftarının olmaması, daha doğrusu az bir taraftara sahip olması sebebiyle eleştiriliyor. Hatta tırnak içinde dalga bile geçiliyor Başakşehir'le.
Evet, yani 2000 jenerasyonun genel itibariyle Galatasaray'ın o dönemdeki başarılarından dolayı bir 96-2000 jenerasyonun Galatasaraylı oldu her zaman. Hani daha çok Galatasaray taraftarı olduğu söylenir. Özel Fenerbahçe'nin o 100 gollü şampiyonluklarında keza aynı şekilde o dönemde Fenerbahçe'nin yakaladığı başarı serisinin Fenerbahçe taraftarı olarak, yani o dönemde doğanların Fenerbahçe taraftarı olduğu ifade edilir. Yani Başakşehir'in tabii ki de burada şampiyonluk gelecekse, ileriki yıllarda da başarılı olursa sempatizan artacaktır, taraftar artacaktır. Bütün kulüpler de böyledir. Netice itibariyle bu kulüpler bir İstanbul kulübünden bahsediyoruz. Yani bir semt kulübünden bahsediyoruz. Ama bununla tabii sınırlı kalmayacaktır eğer başarılarına yenilerini eklerse.
Pekala, Trabzonspor Denizlispor deplasmanına gidecek. Denizlispor Levent Kartop'la beraber yola devam ediyor. Levent Hoca da kendisine telefon açıldığında direkt görevi kabul etmiş. Hiçbir şartı düşünmeden Denizlispor'a geçmeyi kabul etmiş bir çalıştırıcı. Normalde spor yorumculuğu yaptığını da biliyoruz çeşitli televizyon kanallarında, spor kanallarında. Levent Kartop acaba takıma etki edecek mi? Özellikle Trabzonspor karşısında Denizlispor'da forma giyen eski Trabzonsporlu futbolcuların çokluğunu da düşünecek olursak.
Evet, yani bu onlar için mutlaka bir motivasyon kaynağı olacaktır. Çünkü ben hatırladığım Manchester City'nin efsane kazandığı bir şampiyonluk vardı. 94. dakikada atmışlardı golü. Chris Park Rangers deplasmanındaydı ve teknik direktör de Mark Hughes'du ve şampiyon olamamıştı Manchester City ile. O maçta net olarak ben Manchester City ile şampiyon olamadıysam Manchester City Mancini ile de şampiyon olaması motivasyonuyla hareket etmişti. Bu net olarak görülüyordu ama tabii 90+4'te Agüero gol atarak şampiyon yapmıştı Manchester City'yi. Trabzon Denizli karşılaşmasında da Denizli Spor'da forma giyen eski Trabzonsporlularının böyle bir düşüncesi olabilir. Eğer biz bu takımla şampiyon, bu motivasyon ve bence güzel bir motivasyon aynı zamanda. Kesinlikle burada negatif bir düşünce, negatif bir ifade yok.
Trabzonspor'da lider vasfına sahip olan futbolcular var. Başta Sosa olmak üzere. İleri uçta görev yapan oyuncular da çok başarılı. Sörlot'u kastediyorum. Fakat o hücumda yer alan futbolcular bir türlü geriye dönemiyorlar. Takım savunmasına yardımcı olmamaları da bence yumuşak karnı olarak gösterilebilir Trabzonspor'un. Savunma problemleri her zaman yaşadılar. Ben halen tandemdeki oyuncuları beğenmiyorum. Bunu bir kez daha dile getirebilirim. Gelecek sezon bu yönde hamleler yapabilir Trabzonspor. Böyle bir beklentim de var açıkçası. Hüseyin Çimşir, futbolculuk döneminde Trabzonspor'un sembol olabilecek tarzda oyuncularından biriydi. Yaptığı işleri iyi hatırlıyoruz Hüseyin Çimşir'in. Teknik direktör olarak da tabii ki dokunuşları var Trabzonspor'a. Bunu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Ünal Karaman'dan bayrağı devraldıktan sonra Hüseyin Çimşir'in gerçekten de ustaca dokunuşları var mı sence? Ve Ünal Karaman şu anda takımın başında olsaydı biz neyi konuşuyor olurduk?
Tabii abi, Ünal Karaman şu an takımın başında olsaydı ifadesi bir ihtimaller denizi. Bilemeyiz yani, belki çok daha kötü olacaktı. Belki şu an 5-6 puan farkla lider olacaklardı. Bunu net olarak bir yorum yapamam açıkçası. Çünkü dediğim gibi ihtimaller denizi. Ancak Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor'la yaptığı belki de en önemli nokta saha içerisinde çok sakin bir takım izlemesi. Ve saha dışındaki sakinliğiyle de aslında Trabzonspor'un o tırnak içerisinde bir ceval yapısı vardır ya, hemen reaksiyon gösteren olaylara. Bence bunu çok iyi bir şekilde idare etti sakinliğiyle Hüseyin Çimşir. Ama saha içerisinde sonuçlar gelmediği sürece 9 maç netice itibariyle Hüseyin Çimşir de Ünal Karaman'ın teknik ekibindeydi. 9 maçta eğer öne geçilen 11 karşılaşmada puan kaybediliyorsa, 24 puan kaybediliyorsa öncelikle bu soruna çözüm bulunması gerekirdi ve bulunamamış. Evet. Gördüğümüz kadarıyla. Bu arada abi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi devam ediyor. Çok da ilginç bir görüntü var. Tabii koronavirüs sebebiyle seyahat edilmemiş. Video konferans yoluyla temsilciler görünüyor. O da çok hoş bir görüntü.
Evet, biraz sonra tabii reklamdan sonra konuşuruz. Eşleşmeleri de hatırlatırız. Sevgili Hasan, değinmek istediğim bir konu daha var tabii ki. Galatasaray'ın durumu. Öncelikle Galatasaray çok ciddi bir çöküş yaşadı. Bu çöküşte temel nedenler nelerdi? Biraz sıralamanı rica edeceğim. Bu konuya girelim. Reklam sonrası tabii ki analizimizi sürdüreceğiz ama kısa bir değerlendirme rica edeyim senden Galatasaray ile ilgili.
Bunu madde madde olarak ifade edeyim. Öncelikle salgın sonrası tabii konuşuyoruz. Çünkü salgın öncesi iyi giden bir Galatasaray vardı. Her ne kadar iki karşılaşmada da berabere kalmış olsun. Öncelikle Fatih Terim'in, Abdurrahim Albayrak'ın ve Sayın Yusuf Günay'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması. Başkanın geçirdiği, Sayın Mustafa Cengiz'in geçirdiği rahatsızlık ve ameliyatlar. Markov'un sakatlanması salgın içerisinde.
Luyendama'nın durumu.
Luyendama'nın durumu, o sezon ortasından beri devam eden durum.
Evet.
Tabii Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte Fernando Mustera'nın, Andoni'nin, Falcao'nun, Adem Büyük'ün kaybı. Net olarak Galatasaray ve Onyekuru, tabii bütün bunlardan sonra bir de Onyekuru problemi. Galatasaray'ın tabii ki de saha içerisinde sonuç alamamasının salgından sonraki en önemli sebepleri bence.
Tabii bu süreci Fatih Terim ne kadar iyi yönetti? Bu soru çokça soruluyor. Senin fikrini de merak ediyorum. Fatih Hoca hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biridir. Ve hatta şöyle söyleyeyim ben. Şu anda görev yapan Türkiye'de aktif olarak en iyi teknik direktör bence. Katılırsın ya da katılmazsın. Ya da birileri Fatih Terim'i beğenir ya da beğenmez. Bu başka bir konu. Fatih Terim bu süreci ne kadar başarılı götürdü ve sezon sonunda ayrılacağını düşünüyor musun Fatih Hoca'nın?
Sezon sonunda ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü başarısızlığın zaman zaman çok daha yüksek bir motivasyon sebebi olabileceği kanaatindeyim ben. Fatih Terim'in bunu motivasyon kaynağı olarak kullanabileceğini, hatta gelecek yıl anlatırken mutlaka bu yıldan bazı örnekler vereceği kanaatindeyim. Gelecek yılki özellikle basın toplantılarında. Bu süreçteki Galatasaray'ın en kötü noktası, aslında Galatasaray için en negatif nokta, az önce ifade etmeyi de aslında unuttum, Bartali'nin İtalya'da kalması, dönememesi kondisyonerin. Net olarak da Galatasaray fizik olarak en kötü dönen takımlardan bir tanesi.
Tel tel döküldü.
Evet, ve bu süreç Galatasaray'ı özellikle fiziksel açıdan çok büyük kötü etkiledi. Fatih Terim'in de tabii bu fiziksel açıdan mutlaka o defoları kapatması gerekirdi bir teknik direktör olarak. Evet yani futbol şu an belki departmanlara ayrılmış bölümde. Ya, özellikle Avrupa'daki elit takımların hem savunma hem hücum antrenmanlarını farklı farklı koçların yaptırdığını da biliyoruz. Ama mutlaka teknik direktörün burada bir çözüm bulması gerekirdi.
Bu noktada Levent Şahin'i devreye soktu Fatih Hoca. Aslında çözüm bulma noktasında adım attı ama Levent Şahin mi faydalı olamadı?
Yani Galatasaray eğer fiziksel olarak ligin salgın sonrası en kötü takımlarından bir tanesi ise tabii ki de bu konuda kim sorumluysa onun bir başarısızlığı söz konusu.
Başarısızlık peki Fatih Terim'e mi Levent Hoca'ya mı yazar?
Ben başarı nasıl her orada teknik ekibe yazılıysa başarısızlık da teknik ekibe yazılacaktır.
Pekala. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuralları çekildi. Lyon Juventus eşleşmesinin galibi, Real Madrid Manchester City eşleşmesinin galibiyle, Chelsea Bayern Münih eşleşmesinin galibi, Napoli Barcelona eşleşmesinin galibiyle, Atalanta Paris Saint Germain belli oldu ve Leipzig Atletico Madrid. Detayları tabii ki konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Reklam vakti geldi. Reklamın ardından buradayız.
Ajans Spor Saati devam ediyor.
Çilek transferleri Galatasaray açısından son derece konuşulmuştur. Ama bazı transferler vardır ki kabak tadı verir. O transferlerden biri de Younes Belhanda kuşkusuz. Belhanda'nın eski kulübüne ne kadar para kazandırdığını biliyoruz sevgili Hasan Bekdili. Yani Galatasaray formasıyla Dalia demesine karşın Kiev kazandı. Ayrıntılar neler senden dinleyelim.
Evet, Galatasaray'la oynadı, Kiev kazandı. 250 bin euro bir bonus ödendi 25. karşılaşma sebebiyle. Yani her 25 karşılaşmada, 100. karşılaşmada da 250 bin euro daha ödendi. Galatasaray taraftarı hiç memnun değil Belhanda'dan. Yani bizim de konuştuğumuz hem Galatasaray taraftarlarıyla hem sosyal medyanın nabzını yokladığımızda inanılmaz bir memnuniyetsizlik söz konusu. Tabii Hacı gibi, Snyder gibi Galatasaray formasını giyen, Galatasaray 10 numarasını giyen oyuncuların olduğu bir noktada Belhanda'nın
ağırlığın altında ezildi.
Evet ya, özellikle zaten gelişi bir problemdi. Snyder'in olduğu kadroda 10 numara Belhanda'ya verilmesi ciddi bir yönetim hatasıydı. Bu Belhanda'nın Galatasaray kariyerinin kötü başlamasına sebep oldu. Ve öyle de devam ediyor. Yani Belhanda ne yaparsa yapsın bir memnuniyetsizlik ses konusu. Ama tabii Belhanda'nın da çok ciddi saha içerisinde hem konsantrasyon kayıpları hem de saha içerisinde bazen de takımına zarar veren bazı hareketleri var. Bunların özellikle akıllara gelen ilk örnek Fenerbahçe karşılaşmasında taç pozisyonda rakibini kovalamaması ve Galatasaray'ın gol yemesi. Yine Gaziantep karşılaşmasında Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesinde onun çok ciddi bir hatası var. Yani aslında bu saydıkça böyle çoğalacak hatalar. Ama Belhanda hem geldiği dönem itibariyle yaşı 28 yaşındaydı ve 31-32 yaşındaki Snyder'in yerine gelmişti. Tabii o transferi çok eleştirilecek bir durum yok ama 8 milyon euro net bonservis bedeliyle Galatasaray'a geldi. 100 karşılaşmaya çıktı. 1 milyon euro da böyle kazandırmış oldu. Dinamo Kiev'e Galatasaray'ın kasasından da 1 milyon böyle çıkmış oldu.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi 500 bin euro daha gidecekti. UEFA'ya katılırsa Avrupa Ligi'ne ki katılma ihtimali var. 250 bin euro daha ödeme yapılacak Kiev'e. Futbolcunun da aldığı paralar çok önemli.
Evet. 3 milyon 250 bin ya da 3,5 milyon euro net bir gelir elde ediyor Galatasaray'dan. Sözleşme çok ağır bir sözleşme. Bu sözleşmeleri yaparken uzun erimli düşünmek gerekiyor bence. Bonservise evet para vermek çok büyük problem değil. Netice itibariyle yundamadı. 8 milyon euroya Galatasaray transfer oldu ama bir sonraki transferi de mutlaka düşünmek gerekiyor.
Kuş.
Yani Galatasaray Belhanda'yı sattığında 8 milyon euro alacak mı? Kaldı ki 8 milyon da değil aslında, 9 milyon. Çünkü 1 milyon euro da bonuslarla beraber gitti.
Şunu merak ediyorum. Sayın Hamdi Yasavan'la bir röportaj gerçekleştirdik. Galatasaray camiasının etkin isimlerinden biridir. Ki Hamdi Yasavan ikinci başkanlık görevinde de bulunmuştu. Onun bir tezi var. Diyor ki Galatasaray şampiyonluk yaşamış bir Galatasaray. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Ve bu sebepten ötürü de gelecek sezon ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak. Takım dağılacak diyor. yüksek maliyetli futbolcular var. Takım dağılır mı? Basketbol örneği var. Euro Cup'ı kazanmıştı Galatasaray ve çeşitli sebeplerle o kadro dağıldı. Ergin Ataman döneminden bahsediyorum.
Evet.
Futbol takım için benzer bir şey öngörülebilir mi? Senin kanaatin nedir?
Takım dağılır mı? Bu ifadeyi net olarak kullanamam ama şöyle bir durum var tabii. Galatasaray Şampiyon Ligi'ne gidemezse ciddi bir gelir elde edemeyecek ve nasıl Beşiktaş şampiyon arka arka Şampiyon Ligi'ne gittiğinde ki o yakaladığı havayı bir sonraki sene Şampiyon Ligi'ne gidemeyince kaybettiyse Galatasaray için bu da öngörülebilir. Özellikle yüksek maliyetli oyuncularla yollar ayrılmaya çalışılacaktı. Çünkü bu maliyeti kurtaracak bir yapı yok. Hatta ben çok ilginç bir rüya görmüştüm. Rüyamda şöyle bir durum vardı. Sayın Mustafa Cengiz'in basın toplantısına katılıp Galatasaray Şampiyon Ligi'ne gidemezse gemi karaya sakin bir şekilde yanaştırılır mı sorusunu sormuştum. Tabii aslında bu rüyayı görmemin sebebi de Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'ne gidemezse mali olarak çok zorluk yaşayacağı. Tabii Galatasaray'ın yaşadığı bu problem sadece Galatasaray'ın değil aslında bütün kulüplerin yaşadığı sorunlardan bir tanesi.
Sürdürülebilir bir durum yok.
Evet, hem Beşiktaş için Fenerbahçe uzun yıllarda Şampiyon Ligi'ne gidemiyor. Tabii Fenerbahçe de Şampiyon Ligi'ne gidip oradan gelir elde etmek istiyor. Ve Türkiye'de şampiyon olmak aslında bu yüzden çok önemli ama şöyle bir şerh düşmek gerekiyor. Gelecek yıldan itibaren böyle devam ederse şampiyonluğumuz Şampiyon Ligi'ne direkt katılamayacak.
Öyle bir risk de var. Tabii Galatasaray'ın mevcut durumda mali şartları da düşünecek olursak yıldız statüsündeki o futbolcuları transfer edemeyeceği gerçeği de var.
Kesinlikle. Yani çilek transferleri zaten Falcao'yla birlikte bitti. Ama bundan sonra özellikle Galatasaray genç oyuncuları ve Marcao gibi, Lindama gibi bir sonraki satışından gelir elde edecek oyuncuları mutlaka bulmaya çalışacaktır.
Mali açıdan Galatasaray'ı zorlu günler bekliyor. Futbolculardan alacaklarında indirime gitmesini talep eden bir kulüpten bahsediyoruz. Özellikle yüksek maliyeti bulunan isimleri de kadroda tutamayacakları gerçeği var. Benim fikrimde bu yönde. Basketbol örneğini de zaten vermiştim. Falcao 5 milyon euro bonus ve primler hariç. Sofyan Feghouli 3 milyon 850 bin euro ki Cenk Ergün döneminde transfer edilmişti. Cenk Ergün'ün transferinde en çok zorlandım dediği futbolcuydu Feghouli. Şu anda topa
tutulan oyunculardan,
biri. Belhanda da 3 milyon 350 bin euro kazanıyor. Muslera kalacağı açıklandı. Onun da 3 milyon 575 bin euro kazandığı gerçeği. Donk, Emre Akbaba gidiyor tabii liste. Zor bir süreç. Bakalım. Hep beraber takipte olacağız. Sevgili Hasan, Galatasaray ile ilgili söyleyeceğin bir şey yoksa Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak maçı ve maç öncesinde yaşanan gelişmeleri konuşalım.
Evet, Fenerbahçe ve Sivasspor karşılaşmasını aslında geçebiliriz. Çünkü bu haftanın en kritik karşılaşmalarından bir tanesi. Salgın sonrası Fenerbahçe 10 puan topladı, Sivasspor 9 puan topladı. Bu açıdan da ligin iyi iki takımını izleyeceğiz bence. Salgın sonrasının Sivasspor tabii salgın sonrasında istediği sonuçları alamasa dahi hem fizik olarak hem de oyun olarak asla geri düşmedi rakiplerinden. Tabii Fenerbahçe'de iyi başlamadı Kayserispor karşılaşmasında ama iyi bitirdi ve öyle de devam etti aslında. Tek bir mağlubiyeti Kasımpaşa deplasmanında. Özellikle Serdar Aziz'in olmaması stoper anlamında Fenerbahçe'nin de aslında bu yıl Galatasaray'da nasıl bir forvet sıkıntısı varsa Fenerbahçe'de de stoper sıkıntısı var. Serdar Aziz bu karşılaşmada yok. Luis Gustavo mu yine Jason mu oynayacak? Benim aldığım açıkçası bilgiler orada Jason oynayacağı. Çünkü Luis Gustavo'nun orta sahada çok daha verimli, çok daha faydalı olduğunu biliyoruz.
Evet, zor maç olacak Fenerbahçe ve Sivasspor açısından. Sivasspor şampiyonlar ne kadar inandı sorusunu sorsam neler söylersin? Ve Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncular var. Transfer gündeminde de sıkça konuştuk, dile getirdik. Ajans Spor'da yazdık, Radyo Spor'da da konuştuk. Büyük kulüpler Sivasspor'da forma giyen futbolcuların aklını mı çeldi?
Ya aklını çeldi bence çok doğru bir ifade değil. Çünkü Türkiye'de her futbolcu özellikle klasik olarak üç büyükler diye nitelendirilen takımlarda mutlaka forma giymek isterler. Bu çok olağan bir şey. Tabii bu futbolcuların da çocukken belki o takımları destekliyor da olabilirler. Bu da çok normal. Aklını çeldiden ziyade hayatta her şey bence bir basamak. Yani Sivasspor bir basamak. Galatasaray, Fenerbahçe bu kulüpler belki Avrupa takımlarına sıçramak için bir basamak. Bunlar çok olan şeyler. Yani futbolun içerisinde ayrılıkların olduğunu biliyoruz. Galatasaray'da Okan Buruk Galatasaray'daki performansından parlayıp İtalya'ya transfer oluyor. Bunlar çok normal. Bence aklını çeldiği
Arda Turan de... örneği var.
Evet, Arda Turan örneği var. Yani bunlar çok bence doğru ifadeler değil.
Şimdi Şampiyonlar Ligi kurallarını az önce aktarmıştık. Şöyle bir detay var sevgili Hasan Begdili. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti kural çekimi öncesinde bir açıklama yaptı ve dedi ki Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar. Ne dersin bu ifadeye?
Abi Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada da İstanbul'dan böyle bir talebin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olduğu ifade edilmişti. Yani şu an çok biraz bir çelişik bir durum geldi bana açıkçası.
Onun için ben de zaten bu cümleyi özellikle sormak istedim.
Yani çünkü bence abi bu yıl bu 8'de finalin Türkiye'de olması çok daha fazla şey katabilirdi. Yani 8 takımın Türkiye'ye gelip 10 günlük bir futbol şöleninin Türkiye'de olması bir daha tekrar da olmayacak böyle bir şeyin. Ümit ederiz olmaz tabii. Bir daha tekrar olmayacak bir şeyin Türkiye'ye bence çok daha fazla katkısı olabilirdi. Ama anladığımız kadarıyla Türkiye tercih edilmedi bu noktada. Yani 8'li final içerisinde Türkiye çok düşünülmemiş. Marketti'nin açıklamasından anladım bu benim.
Evet, çeyrek final, yarı final ve final Portekiz'de. Maçlar Portekiz'in Lisbon kentinde. Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa Benfica'da oynanacak. Tabii Luz stadını da es geçmemek gerekiyor.
Açıkçası benim sana bir sorum var. Yani Şampiyonlar Ligi eşleşmelerine baktık. En çok senin ilgini çeken eşleşme ki ben istersen dinleyicilerimize hatırlatayım.
Tabii ki.
Real Madrid Manchester City'nin maçının galibiyle Lyon Juventus maçının galibi. Leipzig ile Atletico Madrid eşleşmesi kesinleşti. Napoli Barcelona maçının galibi. Chelsea Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ve Atalanta Paris Saint Germain.
Şimdi rating açısından bence Real Madrid Manchester City. Ben bu şekilde düşünüyorum. Maçın hikayesi anlamında baktığımızda da ben Leipzig-Atletico Madrid maçını, bu çarpışmayı çok merak ediyorum. Ve Atalanta'nın Paris Saint Germain karşısında neler yapacağını aynı şekilde. Ama en çok rating açısından da baktığımda futbolun seyir zevkini ve kalitesini düşündüğümde de Real Madrid-Manchester City eşleşmesinin galibini merak ediyorum. Ki onlar da Lyon-Juventus eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaklar. Lyon-Juventus çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Juventus da her ne kadar çok değerli futbolcular olsa da...
Real Madrid ilk karşılaşmada yenilmişti 2-1. Lyon'da 1-0 yenmişti Juventus'u. Bunu
City avantajdı.
Kesinlikle. Hatta Jürgen Klopp'un yaptığı bir açıklama var. Benim favorim Manchester City ve Bayern Münih dedi. Ama tek maçlı sistemde açıkçası ben Atalanta'nın ne yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü İtalya Ligi'nde bu sene çok iyilerdi. Salgın sonrasında da iyi döndüler. Yine iyi bir futbol oynayarak iyi sonuçlar almaya devam ediyorlar. Ama... bir Nagelsmann tabii orada Nagelsmann Simeone eşleşmesinin nasıl yani tek maç üzerinden
maçın
bile olsa
hikayesi dediğimde o.
Evet, tek maç üzerinden bile olsa Nagelsmann'la Simeone'yi birlikte izlemek, yani karşı karşıya izlemek bence çok keyifli olacak.
Pekala, salgın sonrası puan durumuna baktığımızda nasıl bir notun var? Kısaca değinmeni rica ederim. Ajans Spor'da da detay haber olarak yer almıştı.
Evet, salgın sonrasında bir puan, çünkü 8 haftalık mini ligden bahsediliyordu salgın esnasında. Tabii özellikle Başakşehir'in 13 puan topladığını söylemek gerekiyor. Galatasaray'ın salgın sonrasında 0.5 puan ortalamasında kaldığını, 13 golle salgın sonrasının en fazla gol yiyen takımı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Salgın öncesinde oynanan 26 karşılaşmada 20 gol yemişti. Salgın sonrasında oynanan 5 karşılaşmada 13 gol yedi. Bunun sebepleri tabii detaylandırılabilir. Muslera, Donk, Markan'ın olmaması, bütün bunlar söylenebilir. Ama ciddi bir problem oldu ortada. Benim burada dikkat çekmek istediğim bir takım daha var. Kayserispor. 9 puan topladılar. 5 karşılaşmada 9 puan.
Ve herkes düşecek diye bakıyordu.
Evet, dün de aslında çok dramatik bir maç oynandı Çaykur Rizespor'la aralarında. 90+2 ardından 90+3'te bir gol. Tabii çok hem keyifli bir karşılaşmaydı hem dramatik bir karşılaşmaydı. Açıkçası Beşiktaş'ın da salgın sonrası en iyi dönen, gol performansı olarak en iyi dönen takımlardan biri olduğunu söylemek gerekiyor. Bu haberin detaylarını da ajanspor.com'da okuyabilecek dinleyiciler.
Ajanspor'dan bir başka haber. Fatih Terim'in yabancı eleştirisi üzerinden bir haber gördüm ben. Galatasaray'dan Avrupa'ya giden Türk futbolcular.
Evet. Fatih Terim Alanyaspor karşılaşmasının ardından herkes Avrupa'ya gitti, kimse burada oturmadı diye bir ifadesi var. Açıkçası ben de merak ettim, Galatasaray'da hangi oyuncular Fatih Terim döneminde, 4. dönemde Avrupa'ya gitmiş Türk oyuncular. Tabii Türkiye'den çok önemli futbolcular gitti. Yani bütün bunu isimleri söylemek gerekiyor. Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü,
Ozan Kabak var.
Evet, Ozan Kabak. Bütün bu oyuncuları söylemek gerekiyor. Galatasaray'da peki durum ne? Ben buna biraz baktım açıkçası. Galatasaray'da sadece 5 oyuncu gidiyor. Yani 5 Türk oyuncu Fatih Terim'in 4. döneminde Avrupa'ya gidiyor. İkisinin sözleşmesi sona eriyor, yenilenmiyor ve Türkiye altyapısı değil. Emrah Baysan alacaklarından vazgeçip Vitória Setúbal'a transfer oluyor. Emre Mor'u bu listeye dahil edildi. Çünkü o da Türk oyuncu ve yine altyapısı Türkiye'den değil. Galatasaray'a kiralanmıştı. Devre arasında Olympiakos'a gitti. Bir tek oyuncu Ozan Kabak. Ve Galatasaray'da Ozan Kabak Galatasaray...
O da zorunluluktan oynatıldı bence.
Hem zorunluluktan oynatıldı hem zorunluluktan satıldı. Yani böyle bir durum aslında söz konusu. Yani bu anlamda evet, yani Türk oyuncular yabancı sınırından sonra Avrupa'ya gitti ama sadece yabancı sınırla alakası yok.
Futbolcuların da işi zor. Önce kiralanırsın, sonra satılırsın. Öyle mi gerçek? Peki takımların limitleri ne zaman belli olacak haberi? Çok dikkat çekici, ilginç haberlerden biri.
Evet, çünkü şu an transfer tescili dönemi açıklandı, limitler ortada yok.
Evet.
Yabancı sınırı 2 ay kala açıklandı, limitler hala yok ama limitlerin... önümüzdeki ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Limit yok filmi değil mi? Akla geldi hemen. Abdülkadir Bitigen, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-2 eşitlikle biten Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez Sarı-Lacivert'te ekibin maçında düdük çalacak. Bazı taraftarlar çok sert eleştiriler yapıyor Abdülkadir Bitigen'e. Tabii özellikle kritik anlarda, o kritik anlarda iyi karar veren, sakin kalan hakemlerin performansını ben çok beğenirim. Fırat Aydınus'un bu özelliği çok beğeniyordum. Tabii çok eleştirdiğim özellikleri de var Fırat Hoca'nın. Abdülkadir Bitigen'le ilgili neler söylersin?
4 dakika 17 saniye. Aslında Fenerbahçe bunu söylemişti. 4 dakika 17 saniye. Fenerbahçe gol attı. Bir 4 dakika 17 saniye beklendi. Varlı konuşmalar yapıldı. Ve ardından Fenerbahçe yenik durmadı. İşte aslında çok ilginç. Türk futbolunda bazen çok absürt sahnelere şahit olabiliyoruz. Bu da o tarz durumlardan bir tanesiydi. Altay bir top çıkarmıştı. Bunu da söylemek gerekiyor. Penaltıyı çıkarmıştı. Bir hızlı hücumda Fenerbahçe golü buldu. 4 dakika 17 saniye bekletildi. Vardı, konuşmalar yapıldı. Ardından Göztepe'nin penaltısı tekrarlandı. Ve Göztepe öne geçti. Tabii Abdülkadir Bitigen de o karşılaşma sonrası ilk kez Fenerbahçe mücadelesini yönetecek. Sivasspor'la Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi.
Zor bir maç. Fenerbahçe'de tabii üst sıraları kovalıyor. Zira Türkiye Kupası'nda isteneni verememişti ve Fenerbahçe'yi olumsuz anlamda etkileyen maçlardan biriydi Trabzonspor karşılaşması. O Trabzonspor maçı Emre Belezoğlu'nun da bir röportajda söylediği gibi bir yıkım oluşturdu Fenerbahçe'de ama kalan haftalara ümitli bakıyor Sarı-Lacivertliler. Hep beraber göreceğiz. Bu hafta tabii birbirinden zorlu maçlar var. Hikayesi olan karşılaşmalar var. Kim düşer sorusunu alsam Begdil'in nasıl bir yanıt verir? Kayserispor, Konyaspor, Ankara Gücü son 3 sırada ama bakıldığında Gençler Birliği dahi sıkıntılı bir pozisyona girebilir 33 puanda.
Evet ya, Ankara Gücü ve Konyaspor'un açıkçası ben ligde ligden düşmeye en yakın iki takım olduğunu düşünüyorum. Üçüncü takımın ise Kayserispor'un çok ciddi bir performansı var. Her ne kadar Çaykur Rizespor'u yenememiş olsalar bile Kayserispor ve Rizespor üçüncü bence takım olacak ama Kayserispor'un özellikle oynayacağı hem Başakşehir hem Trabzonspor karşılaşmaları tabii onlar için çok net ve belirleyici mücadeleler olacak.
Malatyaspor Beşiktaş.
Evet, Sergen Yalçın ligin ilk yarısında Malatyaspor teknik direktörüydü. Tabii şimdi Beşiktaş'ın az önce ikinci yarının puan durumunu aktarırken en iyi hücum performansı yapan takımlardan biri olduğunu söylemiştik. Burak Yılmaz'ın ve Gökhan Gönül'ün sakatlıklarının ciddi olabileceği ve yeni Malatyaspor maçında oynamayacağını zaten ifade etmişti Sergen Yalçın. Bu açıdan özellikle Beşiktaş'ın ileri hücum hattının çok efektif ve kreatif oyunculardan oluşmaması bence yeni Malatyaspor gibi sert kapanan takımlarda problemler yaşatabilir ki yeni Malatyaspor'da Akua'nın inanılmaz bir golüyle Sivasspor'u mağlup etti. Hatta o karşılaşmanın son dakikasında yani Hikmet Karaman'ın neredeyse maçı oynar gibi sahanın içerisinde performans gösterir gibi bir eforu söz konusuydu. O da zaten yayıncı kuruluşun ekranlarına sık sık yansıdı. Ligin bence en zor maçlarından bir tanesi. bu hafta özelinde. Ama Yeni Malatyaspor'un özellikle Sivasspor maçındaki o savunma performansını sergilediği takdirde puan alabileceği karşılaşmalardan da bir tanesi.
TFF 1. Lig'le ilgili yorumlarını merak ediyorum. Kısa kısa rica ederim. Hatayspor zirvede. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 56 puanla ikinci. Adana Demirspor ve Bursa Spor'un 55 puanı var. Akhisar Spor 54. Fatih Karagümrük tabii 6. sırada.
Evet, yani öncelikle ben Hatay'la, özellikle Hatay'la yaptığım konuşmalarda, yani Hatay Spor cephesinden aldığım bilgiler doğrultusunda, geçtiğimiz hafta sonu örneğin 90+4'te attığı golle rakibini mağlup etti, Keçiören'i mağlup etti. Buna rağmen şehirde bir, aslında taraftarlar bazında bir kutlama söz konusu ama takım sadece Adana Spor karşılaşmasında kilitlenmiş vaziyette. Bütün konsantrasyon, bütün motivasyon burada Adana Spor karşılaşmasında. Hatay Spor Adana Spor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkmak, Süper Lig'i garantilemek istiyor. Şu an tek düşüncesi, takımın tek hedefi bu. Bunun dışında herhangi bir başka bir durum söz konusu değil ve bir aslında tırnak içerisinde rahatlama söz konusu da değil. Çünkü son hafta Bursa Spor'la karşı karşıya gelecekler. Tabii Erzurum Spor'un özellikle Adana Demirspor'a mağlup olduktan sonra tekrar bir çıkış göstermesi, Adana Demirspor'un da Altay'la berabere kalması onlar için bir fırsat durumuna geldi ve artık Erzurum Spor ve Hatay Spor'un burada bırakmak istemeyeceklerini, buradan da mutlaka yürümek isteyeceklerini biliyoruz. Bunun dışında benim aslında en çok merak ettiğim playoff hattının nasıl olacağı. Çünkü Altay'ın da hala şansı söz konusu. 51 puanda, Karagümrük 53 puanda. Bence çok ciddi playoff karşılaşmaları izleyeceğiz. Yani playoff çok sert olacak. Ama Hatay Spor ve Erzurum Spor'un, özellikle de Hatay Spor'un bu hafta itibariyle artık Süper Lig'i garantilemesini bekliyorum ben.
Bu arada Ajans Spor'da yine önemli haberlerden biri, Erdal Cömert imzasıyla okuyucularla buluştu ve mahkeme orman dönemi incelensin dedi. Okumanızı tavsiye ediyorum. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemindeki hesapların incelenmesi yönünde karar vermişti. Sayın Ahmet Nurçevi'nin de bu döneme yönelik açıkçası çok sert eleştirileri vardı. Yalçın Karadeniz'in, Divan Kurulu eski başkanının tanıklık yapacağını da söyleyelim değerli dinleyicilerimiz. Programımızın finaline doğru gelirken sevgili Hasan, MLS'de bir turnuva var. Tabii Florida eyaletinde düzenleniyor turnuva. Orlando Miami eyalet derbisiyle başladı. Maç 2-1 bitti. Orlando'da Fenerbahçe, daha önce Fenerbahçe forması giyen Nani, o da gol attı. Hatta takımına zaferi getiren golü attı. Floyd için futbolcular yumruklarını havaya kaldırdılar. 8. dakika 46. saniye ve Floyd'un bir polis tarafından katledilmesini protesto ettiler. Irkçılığı lanetlediler. Nani diyor ki çok duygusal bir andı gerçekten. 1968 yılında bir protesto vardı. 1968 Meksika Olimpiyatları 200 metre madalya töreni protestosu. O protestoyu anımsatan bir olay. Tommy Smith ve John Carlos'un siyah eldivenler giymesi, ellerini yumruk yaparak yukarıya kaldırmaları ve bunun tabii ABD Ulusal Marşı sırasında yapılması. Bu ikili yine röportajlarda da dile getirmişlerdi. İnsan hakları mücadelesi için yaptıklarını söylemişlerdi. Buna hatta Peter Norman'ın da destek vermesi, rozet takarak. İlginç anlardı. Nasıl bir pencereden bakmak lazım bu habere? Ben Ajans Spor'a kalem aldım bu haberi. Evet. Senin fikrini merak ediyorum.
Evet, futbol ya da spor karşılaşmaları toplumu birleştiren karşılaşmalar aynı zamanda. Ve farkındalık oluşması açısından geniş kitlelerin izlediği bu karşılaşmalarda sosyal olaylara da değinilmesi açıkçası bence olumlu durumlardan bir tanesi. Ve bu karşılaşma zaten hem dakika itibariyle, yani 8. dakika 47. saniye olması itibariyle önemli. Tabii bence her şeyden önce insan sağlığı ve insanın yaşama hakkının muhafaza edilmesi açısından ben çok değerli bulduğum bir protesto ve hem İngiltere'de hem hem de Amerika'da aslında NBA'nin başlamasıyla birlikte, yani ilerleyen günlerde NBA'nin de başlamasıyla birlikte bu tarz örnekleri de sıkça göreceğiz.
Final sorusu ama çok kısa rica edeceğim. Mesut Özil Arda Turan'ın izinden gidip Başakşehir'e gelir mi? Ozan Kabak Tottenham yolcusu mu? Kısaca.
Jose Mourinho Ozan Kabak'ı transfer etmişti. İngiltere basında çıkan ve Almanya basında çıkan haberler bu yönde. Mesut Özil'i Türkiye'de herhangi bir takımda ben göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Arsenal'dan 12 milyon euro alıyor. %50'sinden vazgeçse 6 milyon euroyu Türkiye'de hiçbir takım veremez.
Pekala. Ağzına sağlık Hasan Bey dilim.
Teşekkür ederim.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Spor'dan ayrılmayın.
Ajans Spor Saati sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.